bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Saçlarının Kardeş Kokusu, Cezmi Ersöz, Mephisto Yayın Evi, 1. Basım, Şubat 1995, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Ebru Şahiner. Ölmeyi bekliyorum bir an önce. Bitip geçsin her şey, ölüm gelsin. Bu benim yaşamım olamaz. Ben sürgündeyim. Ya fazlayım ya eksiğim. Ve bir hata, bir suç ve hep bir yanılgı gibi yaşıyorum. Bu dünyaya göre oluşmamışım da. Sanki farklı bir maddeden yapılmış gibiyim. Ama bir taraftan da dişini sıkıp, sevmediğim bir işte çalışıp, biraz olsun para kazanıp, bu paralarla zaman satın almayı düşündüğünü söylüyorsun bana. Ulaşılması geciktikçe büyüyen hayallerini esirgeyecek, yol gösterecek, onlara ne denli geç olsa da hep bir fırsat tanıyacak zamanları. Gerekirse duygularını daha uzun süre yüzüstü bırakabilir, kendinden vazgeçebilir, ayaklanıp seni engellemesinler diye onları çiğneyebilirdin. Biliyordum. Bütün bunları beni kendinden uzaklaştırmak için anlatıyordum biraz da. Çünkü ben senin benzerindim ve insan aşık olmak için benzerini arardı yıllar boyunca. Ama ikimiz de derinden derine anlamıştık ki ne denli yoğun duygularla saklanmış olursa olsun benzerler arasındaki aşk bu çirkin, bu acımasız dünyayla karşılaştığında ışığı gören filmler gibi solar, kaybolur, anlamsızlaşır. Kurtuluşumuz olacağını sanıp onu yaşamaya kalktığımızda belki de bu yüzden her defasında insafsızca öc alırdı bizden. Bir türlü benimseyemediğimiz ama yine de bizi aşağı çeken, tüketen, içimizi acıtan başkalarından kaçıp kaçıp sığındığımız evlerimizde, bizi kuşatan ve her yakınlığımıza, her hayalimize, her hasretimize sızan parayla ve parasızlık duygularımızla kendimizi bir sürgün, bir yara, bir hata gibi hissettiğimiz bu dünyada, ölümü beklerken bile kendimizi yine de koruma kaygısıyla ve artık gerçekte ne olabileceğini bile düşünmediğimiz gözleri oyulmuş beklentilerle yaşayıp gidecek miyiz böyle? Sevgili Barış'a, bu şehirde kaybolmak. Bir zamanlar sizin olan şehir artık sizin olmaktan çıkmışsa onunla dertleşmek, ondan bir işaret, bir sihirli sözcük beklemek neye yarar? Ona her içinizi açtığınızda o korkunç kayıtsızlığıyla sizi tarifsiz bir şekilde aşağılayacaktır. Tıpkı İstanbul'un ona her sığındığında bana yaptığı gibi. Belki de artık kimseyle dertleşmeyecek bu şiir, kimseye bir işaret, sihirli bir sözcük vermeyecek. Çünkü öyle çok ihanet edildi ki ona, artık kimse onun kalbini nereye gizlediğini bilemez. İşte bir İstanbul gecesinde yine kendimleyim. İstanbul, gizemli ve serüven dolu bir orman gibi uğulduyor yanı başımda. Sanki o davetkar, o ışıklı kollarının arasına çağırıyor beni. Ve ben bir an içinde olsa, onca düş kırıklığı ve onca ihanetten sonra her şey eskisi gibi olacakmış gibi sanıyorum. Ve ona sakladığı yüzüne, kalbine, sırlarına herkesten çok yaklaşmak ve görmek istiyorum. Bana baktığı yere, gözlerine bakıyorum. Hayır, bana bakmıyor. Aslında kimseye bakmıyor. Yoksa uğulduyan kalabalığın üstünden uzaklara, bu şehirdeki harcanan insanların cesetlerinin biriktiği ufka mı bakıyor sonsuz bir acıyla? Yo, oraya da değil. Daha yakından bakıyorum yüzüne. İşte o an tüylerim diken diken oluyor, ruhum buz kesiyor. Bu şehrin gözlerinin derin bir boşlukla oyulduğunu görüyorum. Kavranamayacak bir kayıtsızlıkla kendine dönmüş bir yüz bu. Bizi gören, gözeten, duyan kimse yok diye söyleniyorum kendi kendime. Kaybolduk, kayboldum. İşte bu anda kaba, korkak, şehvet ve ihanet dolu, aç gözlü ve acımasız sesler korkunç bir gürültüyle yükseliyor şehir denen bu karanlık ormanın ortasından ve birbirine karışıyor. Yaralarımı iyiden iyiye sarıp ve şehrin o ürkütücü ve beni zaman zaman büyüleyen o çürümüşlük kokusunu içime çekip yürüyorum. Bu şehirdeki bilmediğim sokaklara, meydanlara, evlere, meyhanelere, bilmediğim seslere, yüzlere doğru yürüyorum. Bilinmediğim. Bu şehirdeki kimi insanlar beni bildiler de, tanıdılar da ne oldu diye düşünüyorum. Her biri kendime olan inancımdan, güvenimden bir parça alıp götürdü. Ben önlerine ışığımı, çocuksu sevinçlerimi, o sonsuz sandığım umutlarımı uzattım cömertçe. Onlarsa dostluğumu, karanlık bir işbirliği, yakınlığımı ise bir görgü tanıklığı sayıp, en çıplak, en savunmasız yanımı hedefleyip ölümüne sakatladılar. Acımasızca yaraladılar beni. Onlar için yine de endişe duyuyorum. Çünkü bütün kötülüklerini bu şehre güvenerek yapıyorlar. Kendilerini bu gösterişli ve güçlü sandıkları şehrin bir parçası sanıyorlar. Ve en acısı kaybolduklarını bilmiyorlar. Eminim çoğu bu şehrin yüzüne yakından bakmadı. Onun oyulmuş gözlerini, o kavranamayacak kadar derin olan kayıtsızlığını ve her geçen gün şehrin ufkundaki cesetlerden yükselen o dayanılmaz çürümüşlük kokusunu duymadı. Eğer duysalardı bu şehre bu denli bağlanmazlar, bu denli bencil ve duygusuz yaşamazlardı. Gece yürüyor ve ben yüksek bir tepeye çıkıp lanetli bir gemi gibi karanlık ve ürkütücü denizde yüzen şehre bakıyorum. Şehir ışıklar içinde yalpalıyor. Işıklar yakınlarımı, dostum sandıklarımı, tanıdıklarımı saklıyor sanki benden. Bir an bu ışıklardan birinin altında, annemin bir evde, yatağında, kimsesiz uyuduğunu düşünüyorum. İçim acıyla ürperiyor. Annemi gecenin bu saatinde, bir yatakta, kimsesiz uyurken düşünmeye dayanacak gücü bulamıyorum kendimde. Sonra izbe, unutulmuş bir meyhaneye giriyorum. Tek başına içki içip, kendi kendilerine konuşan erkeklere bakıp içiyorum ben de. Yalnız içen erkekler meyhanenin ortasındaki büyülü, derin ve karanlık boşluklara nefretlerini kusuyorlar. Gökyüzündeki kayıp yıldızlara hayali yumruklar sallıyorlar. Hepsi de bilinmez yerlerde, iyi yürekli ve hiçbir şeyi unutmayan bir takım vefalı insanların görünmez bir pencereden kendilerine baktıklarına ve onlara yerden göğe kadar hak verdiklerine gönülden inanıyor. Onlar da bu şehirde kaybolduklarını bir türlü kabullenemiyorlar sanki. İşte bu anda içimde her nasılsa kalmış bir umut duygusu ısınıyor. Bu insanları bu duyguyla sarıp sarmalamak istiyorum. Sonra bu yalnız ve kaybolmuş gece adamlarından birkaçıyla birlikte bir dolmuşa biniyorum. Alkol kırgın ve alıngan fısıltılarla dolaşıyor damarlarımızda. Sanki evlerimize değil de bu dünyanın gerçek sahibini bulmak için onun kalbine doğru ilerliyoruz. Şoförümüz alkolün büyülü sisiyle örtülmüş bu tuhaf halimizi fırsat bilip gece tarifesinin de üstünde ücret istiyor bizden. İtiraz ediyorum. Tarifenin üzerine çıktığını söylüyorum. Tartışma uzuyor ve şoför ansızın frene basıyor. İn ulan aşağıya diyor. Duraklıyorum ve ne yapmam gerektiğini düşünüyorum. Ancak belli ki şoförümüzün benimle kaybedecek hiç vakti yok. Bir şeylere yetişmeye çalışıyor açgözlü bir telaşla. Bu güçlü ve gösterişli görünen şehrin bir parçası sayıyor kendini o da. Kaybolduğunun farkında değil oysa. Direksiyonun altındaki bir bövmeden levyeyi kapıp dışarı çıkıyor ve oturduğum taraftaki kapıyı açıp beni dışarı sürüklüyor ve levyeyle vurmaya başlıyor bana. Gece adamlarından birinin çıkıp beni kurtarmasını bekliyorum ama o an arabanın camlarının sislere gömüldüğünü görüyorum. Bu şehirde herkesin kaybolduğunu, bu yüzden kimsenin kimseye asla yardımcı olamayacağını bir kez daha anlıyorum. Yere düşüp kalıyorum. Şoför bir iki tanıdık küfür savurduktan sonra direksiyonun başına oturuyor. Savaş aracı levyesini gururla yerine yerleştiriyor ve gaza basıp gidiyor. Gecenin bir yarısı çevre yolunda kala kalıyorum. Evime doğru ağır adımlarla yürürken bir ara kendimden şüpheye düşüyorum. Sesimi duymak istiyorum. Garip, çok uzak, hırıltılı bir ses çıkıyor ağzımdan. Kollarıma, ellerime ve yüzüme dokunuyorum. Bir yabancıya dokunur gibi oluyorum. Anlıyorum ki bu şehirde kayboluşumun acısı amansız olunca bir başkası oluyorum ben. Bu şehirde sanki daha önce hiç yaşamamış bir başkası. Sistemi ciddiye almadan önce masum ve doğal biriydi. Önce kimini uzunca, kimini de bir süredir tanıdığı onca insanın arasında sevgilisinden yakınmıştı. Kendisini anlamadığından, bunun için hiç çaba harcamadığından söz etmişti. Bu yaptığı yakınmaktan da öte bir şeydi. Gerçekte o, sevgilisini yabancı biri gibi anlatmıştı oradakilere. Sonra sevgilisiyle birlikte olduğunda ise ona kendisinden yabancı biri gibi bahsettiği insanların arasında derin bir yalnızlık duyduğunu anlatacaktı. O insanların içtenlikten yoksun olduklarını, gerçek hiçbir şey konuşamadıklarını. Peki niye öyleyse onlarla sabahlara kadar konuşuyor ve bundan sanki çok mutluluk duyuyormuş gibi yapıyordu? Bu zehirleyici ikiyüzlülüğünü fark ettiğinde dehşete kapılmış Doğan. Ne yapıyorum ben dedi. Neden böyleyim? Dipsiz bir karanlığa, tesellisiz bir kimsesizliğe sürükleniyorum. Peki kimdi gerçekten sevdiği? Kimdi yanında kendisini güven içinde hissettiği? Sevgilim var diyorsa neden ona içini açmıyor? Dahası neden ondan kendisini yalnız hissettiği insanların arasında bir yabancı gibi söz ediyordu? Öyleyse sonra neden içten bulmadığı insanlardan çıkıp gelip ona sığınıyordu? Aslında bir başına kaldığında her iki durumun da ona yabancı olduğunu hissediyordu. Yoksa kendi içinde sonsuz bir kayboluş mu yaşıyordu? Yoksa artık o bir daha, tamam ben buyum, işte benim en gerçek kişiliğim, gerçek yüzüm bu dediği bir an, bir ilişki, bir yakınlık yaşayamayacak mıydı? Aslında yeni bir şey değildi bu yaşadığı. Toplumun dayattığı ilişki kurallarına bağlı olarak yaşamanın sonuçlarıydı bunlar. Ama artık bir sınıra geldiğini hissediyordu. Böyle giderse artık bu sancıları, bu gerilimleri de yaşamaz ya da umursamaz olacak, hepten dipsiz bir karanlığın içinde, iç dünyasının bütün kapıları kapalı, aşksız, dostsuz yaşayıp gidecekti. Heyecanlarını ve haklı öfkelerini yitirecekti. Teslim olacaktı karşı çıktığı dünyaya. Nasıl bu noktaya gelmişti? Önce insanlar tarafından itilmekten, dışlanmaktan, yalnız bırakılmaktan çekinmiş, korkmuş ve bir süre sonra bütün bu engellemelere karşı dayanma gücünün eksildiğini hissetmişti. Bunun hemen ardından sistemi, olanaklarını, hazlarını, rütbelerini nasıl olduysa bir süre sonra önemsemeye başlamıştı. İşte o zaman bütün bunları kazanabilmek için karşı çıktığı dünyadan, toplumun kurallarından onay almanın gerekli olduğunu fark etmişti. Ve yeterince sevemediği, güvenmediği ve aralarında kendisini yalnız hissettiği insanların beğenisini kazanmak ve onların hoşuna gitmek gerektiğini. İşte bundan sonra başlamıştı o zehirleyici ikiyüzlülükler, insanların hoşuna gitmek için girişilen o soytarılık gösterileri, herkese mavi boncuk dağıtmalar, görmezlikten gelmeler, susup onaylamalar, var olan bir şey yokmuş gibi göstermeler, çoğunluğa uymalar, huzuru ve dengeyi bozmaya çalışanlara karşı oluşturulan kötülük dayanışmalarına ortak olmalar. İnsanların beğenisini kazanmak, onlardan onay almak ve onların hoşlarına gitmekten başka güç sağlamak ve böylelikle daha rahat etmek için tanınmış ve ünlü biri olması gerekiyordu. Hedef bu olunca, bunca uzlaşmadan sonra içinde hala kalmışsa ona ait birkaç hakiki duygusunu ve zayıf yanlarını daha iyi saklaması ya da başka türlü göstermesi gerektiğini hissetmişti. Şimdi artık kendisini tanınmış ve çevresinde sevilen biri yapan çoğunluğun yargıları, beğenisi çok daha önemliydi. Bu yargıları, bu beğenileri daha da güçlendirmek için hakkında kimi söylentiler ve ilginç efsaneler yaratmaya çalışmalıydı artık. Kendisine bütün bu yalanlarla yeniden oluşturması gerektiğiydi. Onay almaya, hoşa gitmeye çalıştığı yıllarda biraz uzağa çekilip baktığında acıma isteğiyle beraber bir ağlama isteği duyardı kendisine düştüğü duruma. Şimdi ise içi daha da taşlaşmıştı kendisine karşı. Tiksintiyle karışık bir taşlaşmaydı bu. Ama yine de bir başına kaldığında garip bir iç sızısı sarıyordu içini. Yurdundan yıllardır uzakta olan bir sürgünün iç sızısı gibi bir şeydi bu. Sürgünlerin en acısı kendinden uzağa düşmekti çünkü. Çünkü ondan da artık kimseyle gerçek bir şey konuşamamanın verdiği o derin boşluk duygusu. Ondandı durmadan ruhunu kemiren bu yaşanmamışlık duygusu. Ondandı vedalaşmalarındaki o eksiklik duygusu. Bu sürgünden kurtulmak, o bir ara var olduğunu hissettiği masumluğunu, sadeliğini ve doğallığını yeniden kazanmak için adeta bir bebek gibi konuşmayı yeniden öğrenmek gerekse bile bunu denemek isterdi ve kendisinden yani masumluğu, sadeliği ve doğallığından başka hiçbir şeye sahip olmadığı ve yüreğinin her an saf duygularla çarptığı çocukluk yıllarına dönmek için çok şey verirdi. Masumluğunu, sadeliğini, doğallığını yeniden kazandıktan sonra onu dışlamak, onu böyle olduğu için yok etmek isteyenlere karşı tek başına kalacağını bilse bile sonuna kadar karşı koymaya ve her türlü bedeli ödemeye hazır olacaktı. Sistemi ciddiye almak ona çok ağır ödetilmişti. Gözlerinin birinde kamera varmış. Söylemiştim sana, aşk benim kurtuluşum, soluğum, özgürlüğümdür diye. Bu sıradan, bu bayağı hayattan, bu günlük, bu insani haysiyetsiz bırakan korku ve kaygılardan, hesaplardan, kendimi korumak için girdiğim rollerden, baskılardan aşkımla çıkabilirim ancak. Aşk benim için ya hep ya hiçtir diye. Çünkü ben sizler gibi olamadım bir türlü. Sizler çok duygusalsınız. Hormonlarınızın size her mevsim oynadığı küçük oyunlara kapılıp aşık olduğunuza inanıyor ve hemen kapılıp gidiyorsunuz. Ya da sizler aşk diye birbirinizi kullanarak hayatın sizde açtığı yaraları iyileştiriyor, yıpranmış benliklerinizi onarıyorsunuz. Sonra da geçip giden yazların ardından ve güçlenmiş egolarınızla hesaplı ve korunaklı ilişkilerinize geri dönüyorsunuz. Beraberliklerinizin ya da aşk sandıklarınızın ardında hep bir dönüş kapınız açık sizin. Sizler mevsimlik aşklarınızdan geriye olduğunuz gibi geri dönersiniz. Bense çıktığım yolculuktan sakatlanmış olarak dönerim. Hiçliğe ve bir kez daha ölmüş olarak. Tıpkı seninle yaşadıklarımdan sonra hissettiğim gibi. Söylemiştim, sana duyduğum aşk içimde derin ve ölümüne bir kök saldı diye. Sense benimleyken hayatın sende açtığı yaraları iyileştirmiş, yıpranmış benliğini onarmış, kırgınlıklarını, korkularını, zaaflarını bana yüklemiş, sana güven veren, korunaklı ilişkine geri dönmüştün. O kötü enerjini geçirdiğin sahipsiz bir toprak olmuştum sana. Onu sevdiğimi anladım, ona dönmeliyim demiştin. Şimdi benim kanımla yeniden güçleniyor ilişkiniz. Şimdi ona okuduğun ama benim sana yazdığım aşk şiirleriyle, öyküler ve yeniden doğuş efsaneleriyle besleniyor yakınlığınız. Şimdi ilişkinize benim çaresizliğim, itilmişliğim heyecan katıyor. Benden sevgini esirgeyerek, beni ölümün kucağına bırakarak ona döndün. Ne farkı var öyleyse beraberliklerinizin, ilişkilerinizin bu aşağılık, bu adaletsiz, bu esaret dolu hayattan. İlişkiniz benim saf dışı edilmemle taçlanıyor şimdi. Saf dışı etmek. Bu hayatı ne güzel özetliyor. Bilmeni isterim. Sandığın gibi sadece kadınlar aşkla seviştikleri erkeklere bağlanmaz. Kimi erkekler de aşkla seviştikleri kadınlara bağlanırlar. Savruk yılların soldurduğu bedenimin şimdi sana umutsuzca bağlandığı gibi. Uzun süre sana aşık olmamak için direndim. Sonra bu direnmeye daha fazla dayanamayacağımı anlayınca açtım kapılarımı. Ve kendimi hiç korumadan yaşamaya başladım seninle. Çünkü buydu benim için aşkın duası. Kimse kendini korumaz. Ya hep ya hiçtir aşk. Ve aşkta yarın yoktur. Birlikte yolculuğa başlanır, içerilere, kalplere, çocukluğa. Şefkatin ve sevginin esirgendiği günlere. Sonra o sevinçli ıstıraba. Bense sana inanmış, kalplerimize bu yolculuğu yaparken seni yanımda sanmıştım. Oysa sen benimle bu yolculuğa çıkarken ardında hep açık bir kapı bırakmıştın. Kaybolmamak ve çok acı çekmemek için ve sonra güvenli, korunaklı ilişkine geri dönebilmek için. Oysa sevgili, böylesi yolculuklara çıkarken geriye bakılmaz, tereddütlere düşülmez. Yitirmeyi ve çok acı çekmeyi göze almadan kimse kurtulamaz bu adaletsiz hayattan, bu sefil esaretten. Kimse gerçekten aşık olamaz. Ben yitirmeyi ve çok acı çekmeyi göze aldığım bu yolculukta, bu inancımın coşkusunu yeniden yaşamak için her defasında gözlerine bakmıştım. Yazık, görememişim. Gözlerinin birinde kamera varmış. Şimdi sen hiçliğe bıraktın beni. Ben bu hiçliğin içinden çıkıp, çok güç de olsa varlığımı, yani özgürlüğü yeniden bulabilirim. Ya sen sevgili? Gözünden hiç çıkarmadığın o kamerayla ve çok acı çekmekten ve yitirmekten hep korkarak yaşarsan nasıl kurtulacaksın bu esaretten, bu adaletsiz dünyadan? Kanlı operada eskimeyen bir sevgiyi aramak. Yıllar önce karşılaşıp çok sevdiğim, sonradan kaybettiğim birini arıyorum. Nerede bulabilirim onu diye sordu. Şehri çok iyi bilen birine. Şehri çok iyi bilen birisi, bu şehirde birçok evde sık sık grup seks partileri düzenlenir. Onlara katıl, sevgiyle aradığını belki de oralarda bulabilirsin diye akıl verdi ona. Sonra da yo, beni hemen yadırgama. Çünkü epeydir artık tanışmalar, kaynaşmalar, kavgalar hep bu grup seks partilerinde oluyor. Öyle sandığın gibi şeyler olmuyor buralarda. Peki kimler gelir bu grup seks partilerine diye sordu sevgiyle arayan. Hemen herkes oradadır dedi bu şehri çok iyi bilen. Aklını bir saniyecik olsun yitirmek isteyenler, keşişler, cellatlar, katiller, iz sürücüler, röntgenciler, yüce gönüllü görünen vicdansızlar, sevilmeyi sevmeyi unutanlar, ömür boyu bir parfümün peşinden koşanlar, aşka susayanlar, hayal kırıklığı içinde yaşayanlar, günahı yaşayıp imana ulaşmak isteyenler, çırılçıplakken bile elindeki silahı bırakmak istemeyenler, seviştikçe doyumsuzluğu artanlar, bir gözlerinde hep kamera taşıyanlar, seviciler. Sevgiyle arayan, şehri çok iyi tanıyan bilge görünümlü bu insanın tavsiyesine uyup, sık sık o şehirde ve değişik evlerde düzenlenen grup seks partilerine katılmaya başladı. Ne tuhaftı ki, bu partilerde çok az sevişiliyordu. Üstelik sevgi de pek yoktu. Belki kötü insanlar azınlıktaydı ama bu gecelerin ruhuna onlar hüviyetlerini basıyor, egemen olan duyguları onlar belirliyor, geceleri onlar açıyor, onlar kapıyordu. Vampirler, cellatlar, katiller, kafatası avcıları, vicdansızlar onlardan izin alıp işlerini görüyordu. Bu gecelerde hemen herkes sevmekten, sevmek sıkıntısından, dostlukların son günlerinde sevgiyle duydukları yoğun ihtiyaçtan, onca olanağa ve fırsata karşın anlamlı bir cinsellikten yoksunluk içinde oluşlarından bahsediyordu. İlginç olan bu konuları açanların, gecenin en kötü kişilerinin olmasıydı. Onların görevi, gerçekten sevgiye susamış insanların içlerini dökmeleri için bir çeşit tuzak hazırlamaktı. Gerçekten kalbi olan,